أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 95. حديث: من مات على خير عمله فارجو له خيرا، ومن مات على سيء عمله فَخَافُوا عَلَيْهِ وَلَا تَيْأَسُوا. Kullukla ilgisi, yaptığı amel ve eylemleri iyi noktadayken ölen kimse hakkında hayır dileyip umutlu olunuz. Ancak Allah'a kulluğu yapıp ettikleri kötü durumdayken ölen kimse için korkun, ancak ümidinizi de kesmeyin. Yakınımız, sevdiğimiz, anamız babamız, Müslüman kardeşlerimizden biri yani vefat edince aklınıza ilk önce onun namazı gelmez mi dersiniz? Ama aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmiştiniz: önce namazdan hesaba çekilir kul diye. Varsa namazı, gerisinin kolay olacağına ümidimiz de var. Ama yoksa duamızı artıralım mı? Ama neden yoktu diye boynunu vurmaya, canı cehenneme demeye de yetkimiz yok. Çünkü bakın aleyhissalatü vesselam, amelleri iyiyken, hayırlı ameller üzerindeyken ölen için ümit var olunuz, onun için hayır ümit ediniz. Ama amelleri kötüyken ölen için korkunuz, lakin yine de ümidinizi kesmeyiniz buyuruyorsa, biz de ümit var oluruz. Çünkü imanına ve İslamına eğer delil varsa kafamızda, gönlümüzde onun Müslüman olması adına bir bilgi, bir belge bulunuyorsa, bir başka ifadeyle ölünce cenaze namazı kılınacak cinsten birisi yani kardeşimizse, onun her şeye rağmen affa nail olmasını isteriz, dua ederiz. Ölüyken öyle de diriyken öyle değil mi? Baktınız, kalitesi, kapasitesi, gücü, kuvveti, imkanı ve fırsatlarıyla cevher gibi bir arkadaşınız, bir yakınınız, hatta oğlunuz, kızınız, ananız, babanız var. Lakin ibadet ve itaat adına darda ve zorda, sıkıntılı bir hayat istemez misiniz onun cennete gitmesi için, o yanlışlarını bırakmasını, doğrulara, güzellere, hayra, ibadet ve itaata dönmesini istemez misiniz? O zaman bu hadisi alın dilinizin altına. Ezberleyemezseniz elinizin altına alın, gidin o yakınınıza ama güzel söyleyin, tatlı söyleyin, ben seni seviyorum diye başlayın, cehenneme gitmeni istemiyorum diye başlamayın isterseniz, cenneti kaybetmeni istemiyorum diye başlayın ve ona güzel güzel anlatın. Çünkü sen şu halde ölmeni istemem, sen daha iyiye layıksın. Dünya hesabında insanlar, hatta ev eşyası, sofra düzeni, mutfak eşyası ve benzeri akla gelebilen üç günlük dünya denilen şu dünya hayatının mini minnacık bir bölümünde ya kullanacak ya kullanmayacağımız şeyler için aman güzel olsun, kaliteli olsun, markalı olsun derdinde olan bizler, yarın cennette neden aza razı olacakmışız? Şöyle en arkada giren ben olsam ya Rabbi, hani gücüm yok, İmkanım yok, kulluğum yok ama ben de işte avantadan bir giriversem ya Rabbi demeye ne gerek var? Allah bize en önde gitmeye, öndekilerden olmaya, öndekilerle yarışmaya, önde gidenlerin safında yer almaya imkan vermemiş mi dersiniz? Öyleyse diriler adına gayret edelim, ölüler adına ümit var olalım, kendimiz için öyle bir ümit ortamı taşıyalım, daha iyi dönemde ölmeye çalışalım. Hatta İslam'ın ilklerinden bir zat hastalanmış, ölüm döşeğinde yatıyorken ağladığını görmüşler. Hayrola demiş yanındakiler. Hayrola, bu ağlama neyin nesi? Diyor ki öleceğime ağlamıyorum. Elbette ona imanım var. Ama ben bu ölümün bana amellerimin daha iyi zamanında gelmesini bekler isterdim. Öyle bir ümit, öyle bir istek taşıyordum. Son dönemlerde biraz daha gevşemiş durumdayım. Ya da ihtiyarlık Belki acizlik, zayıflık ama önceki şevk ve heyecanımı kaybetmiş durumdayım. Ağladığım onadır. O zaman da gelseydi bu ölüm, ben daha karlı çıkacağıma inanıyorum. Yine hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla hastalıkta da aynı kural geçerli. İnsanoğlu Müslümansa eğer hastalanınca hastalanmasından hemen önce yaptığı ameller hastalığında da aynen devam ediyormuş gibi ona sevabı verilir. Dolayısıyla biz hep iyi olmaya çalışalım. Ama Allah'ın bir mazeretiyle eğer kulluğumuza ara veriyorsak bu Allah'ın bize lütuf ve ihsanın gelmesine engel olmayacaktır. Tekrar okuyorum. Men mâte alâ hayri amelihi fercû lehu hayra. وَمَنْ مَاتَ عَلَى سَيِّي عَمَلِهِ فَخَافُ عَلَيْهِ وَلَا تَيْأَسُوا. Kullukla ilgisi, yani yaptığı amel ve eylemleri iyi noktadayken ölen kimse hakkında hayır dileyip umutlu olunuz. Ancak Allah'a kulluğu, yani yapıp ettikleri kötü durumdayken ölen kimse için korkun. Ancak ümidinizi de kesmeyin. 906. Men mate gariben mate şehide. Dini yaşama ortamında tek başına, yani garip olarak ölen kişi şehit olarak ölür. Nasıl mı? Ben aklıma gelenleri söylemeye çalışayım. Sen bugüne kadar bildiklerin doğrultusunda anlamaya çalış. Ama ben hepsini bilmiyorum. Tıpkı seninki gibi. Garip bir insan düşünün. Bir köyde, bir kentte garip, tek başına, yabancı durumda. Kenarda, köşede duran birisi, karşıdakine bağıran birisi tanımıyor ki. Şurada hani yeni badana olmuş bir evin sahibi bilmiyor ki. Çocukları baba diye bağırıyor arkasından, ne çocuğunu tanıyor, ne babasını. Evin eşyalarını, yeme içmelerini, pazardan alıp geldiklerini, çarşıya götürdüklerini bilmiyor adam, garip dedik ya. İşte bunu siz kafanızda canlandırın. Bir köyde, bir kentte, bir bölgede garip, bir başına bir adam, yakını yok, derdini anlayanı yok, kafasına, gönlüne göre konuşacak kimsesi yok, bir başına. Ve bunu siz Müslümanlık adına düşünün ama, yani İslam dedi diye yapacaklarını neden yaptığını bilen yok yanında. İslam dedi diye yapmadıklarını neden yapmadığını anlayan yok çevresinde. Bir başına adam, kızı konusunda, oğlu konusunda, malı mülkü konusunda, ekonomik, sosyal, siyasal, bütün beşeri planda gücü yettiğince Allah'a kul olma savaşında kendisini bir fert kabul ediyor ama yapayalnız. Etrafında ona ne sözüyle, ne eliyle, ne eylemiyle, ne söylemiyle destek olan da yok. Garip bir adam, yapayalnız, tek başına. İşte bu adam bu savaşın ortasında ölürse şehit olarak ölür. Ama da zorladın ha diyebilirsiniz. Evet, zorlamakta istemem. Peki kimdir garip? Dünyayı daha çok kucaklayacaktım, elim kolum kısa geldi, kol taktırmak için Çin'e, Avrupa'ya, Asya'ya gittim. Evet, oradayken bir başıma yapayalnız hastanede de öldürmüşler beni. Garip olarak öldüm, şehit değil miyim? O zaman sen daha genişlet istersen. Yeryüzünde, şimdi üstelik büyük bir coğrafyada oğlu, kızı, karısı, kocası, amcası, dayısı, kimi kimsesi olmayan binlerce insan var. Hani o kimsiz insanların yerleştiği yerlere yerleşenler bile yine de arkadaş bulabiliyorlar. Kendilerine yemek getiren birileri var. Bir seferinde öyle bir cenaze görmüştüm. Bir yakınımızın cenazesi için mezarlıktaydık. Defin işleri bittikten sonra hani ancak orada buluşanlar biraz da şöyle dertleşirler ya, eskiyi yeni yad ederler ya, hem söz verirler bundan sonra görüşeceğiz diye. Hatta bir seferinde Allah affetsin dedim ki, öyle diyeceğinize hadi dua edelim. Cenab-ı Hak her ay bir yakınımızın anasını babasını vefat ettirsin de görüşelim inşallah demeye getiriyorsunuz dedim. Ne haber? İşte öyle bir ortam. Cenazeden sonra şöyle üçer beşer kişilik minik gruplar halinde herkes dertleşirken, acele işi olan, ölümden önce yetiştirecek şeyler olan gitmişken, ayrılmışken, baktık ki orada bir cenaze musalla taşında bekliyor ve çevresinde, yanında, önünde arkasında kimse yok. Oradaki görevlileri tanıdığımız için soru verdik. Kim bu? Bilmeyiz. Garipmiş. Yalnızmış. Kimsesizmiş. Yani konu komşu yokmuş. Akraba yokmuş. Ama tanıyan bilen kimse yokmuş. Peki ne yapıyorsunuz? Vallahi siz gittikten sonra biz namazını kılıp defnetmekle görevli olduğumuzu zannediyoruz dediler. Hemen seslendim oradakilere. Dedim ki gelin bir cenaze daha var, namaz kılalım. Şaşırdılar. Gelen giden yoktu. Hepsi tanıdığı insanlardı hepsinin. Birbirini biliyorlardı ama böyle bir cenaze daha var dedim. Garipmiş meğer. Şehit mi ki? Allah'ın hazinesinden eksilen mi olur dersiniz? Müslümanca yaşadıysa, Müslümanca defnedildiyse, Allah Müslümanca dirildiği gün ona şehit muamelesi yapsın. Ne kaybedersiniz? Tabi tanımadığınız, bilmediğiniz insanların hangi yolda öldüğünden ya da hangi yola giderken öldüğünden, haberiniz olmayan insanların şehit mi olup olmadığından da sorumlu değilsiniz. Ben onu karıştırmak istemedim ama garipten söz ettim. Yapayalnız insanlar. Köyün hepsi haram peşinde. Köyün hepsi isyan peşinde. Köyün hepsi hata peşinde. Akla hayale gelmedik. Yüzyıllar öncesinden kalma yanlışları yeniden diriltme peşinde ve sadece sen varsın. Direniyor ve uğraşıyorsun. Mübarek olsun. Devam et. Garipsin. Öylece ölürsen şehitsin. Allah bereketler ihsan etsin. Lütuf ve ikramlarda bulunsun. Mahallenizde öyle. Herkes bir deli suyu bulmuş ve içiyor. Öyle anlatırlar. Bir kasabada bir su çıkmış ortaya. İçen adamın aklı başından gidiyormuş. Yani deli oluyor. Merak eden içmiş, deli olmuş. Dalga geçen içmiş, deli olmuş. Alay eden içmiş, deli olmuş. Derken herkes deli olmuş. Sonunda bir karı koca, sadece onlar kalmış ve her biri, kasabada kim varsa herkes onlarla alay ediyormuş. Aa, deliye bak deliye diye. Çünkü onlara göre hareket etmiyor ya. Sonunda adam dayanamamış. Bir gün demiş ki karısına, ben gidiyorum. Hayrola? Su içmeye. Efendi demiş, sen deli misin? Yok demiş, akıllı olmaya gidiyorum. Yani dayanırsa insanlar, deli olmak mı? Olsun. Ben deli olmaya razıyım. Ama Allah bana deli demesin. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun diyordu aleyhissalatü vesselama. Sana deli mi diyorlar desinler. Sen Rabbinin nimeti sayesinde deli değilsin dediklerinden olmak için dayanıp direnirse kişi, dini yaşama ortamında bir başına garip olarak ölüyorsa kişi, şehit olarak ölmüştür. Tekrar okuyorum. Men mate gariben mate şehide. Dini yaşama ortamında tek başına garip olarak ölen kişi şehit olarak ölür. 907. Men du'ye felem yücib. Fakat asallâhe ve rasûlehu. Ve men dekhale alâ gayri da'vetin dekhale sârikan ve kharaca mughîran. Men dekhale dâre kavmin bi gayri idnihim dekhale sârikan ve kharaca mughîran. Davet edildiği yere gitmeyen Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Davet edilmediği bir yemeğe giden kimse hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur. Bir kavmin yurduna, evine izinsiz giren hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur. Kural böyle, kabul ederseniz. Ama bizim köyde öyle demezler. Bizim peygamberimiz böyle diyor. Senin köyü, senin aileyi bilmiyorum. Bizim köyde düğün yapıldı mı kimse kimseyi davet etmez. Sadece bir duyuru vardır. Herkes duymuştur birbirinden. Ya da hatta duymak zorundadır herkes. Beni çağırmadılar, beni davet etmediler demezler diyorsanız o sizin sorunuz. Bakın, davet edildi mi gideceksiniz. Davet edilmedi mi gitmeyeceksiniz. Ama adam hani samimi olmayınca düşüncesinde gayet rahat, az biraz gönlü şekerli olduğu akrabasına hani küsmek istiyor, bahane arıyor ya, düğünü için davet ederse gitmeyeceğim demiş. Davet etmezse küseceğim. Ne kadar güzel değil mi? Adam baştan işi bozmaya hazır. Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, men du'iye felem yücib fekad asallâhe ve rasûle. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, men du'iye felem yücib, kim eğer davet olunur da icabet etmezse, gitmezse davet edildiği yere, fekad asallâhe ve rasûlehu, Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Önce olumlu yönüne bakalım. Yani seni birisi davet etti ve sen gitmedin. Ama aleyhissalatü vesselam sana demedi mi? Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. Davet ederse icabet etmek zorundasın dedi ya. İşte ondan dolayı Allah'ın sözcüsü peygamberi sana böyle kural koydu ve sen dinlememişsen elbette isyan ettin. Ve fakat eğer gitmemeye yine peygamberden bir mazeretin varsa, aleyhissalatü vesselam efendimizi Ali efendimiz yemeğe çağırmış. Bir komşu bir kap yemek ikram etmiş. Fatıma anamız demiş ki babamı da çağırsak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi. Hay hay demiş, koşmuş. Yani yeryüzünde yemeğe davet edilecek sıraya konsa insanlar, aleyhissalatü vesselam sıraya girer mi dersiniz? Olur mu öyle şey? O zaten başta mümkünse elbette davet edilecektir her zaman, her an. Gelmiş aleyhissalatü vesselam, kapının iki kenarına elini şöyle tutup içeriye bir bakmış ve geri dönüvermiş. Tabir yerindeyse rivayetlere göre Fatıma anamızın etekleri tutuşmuş. Çünkü onun evine gelen babası peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem girmeden geri dönüvermiş. Demek peygamberin eve girmesine engel bir durum varmış ortada. Hemen demiş ki efendisine, Ali efendimize, aman demiş koş yetiş, neden döndü soruver. Varmış aleyhissalatü vesselama, demiş ki ya Resulallah sizi döndüren nedir? Demiş ki içeride resim var, bizim girmemiz caiz değil, girmeyiz öyle yerlere. Ne dersiniz? Sizi de böyle bir yere çağırsalar girmemeniz gerekecek mi? Ulema der ki bu konuda diğer hadislerle beraber, eğer sen dini anlayan ve anlatan makamdaysan elbette girmemen gerekir. Ama öyle değil de hani kimse seni örnek almayacak da sen de oraya varmışken, sofraya oturmuşken anladın öyle bir durum. Neyse 3-5 lokma al da git bakalım, Allah affetsin demişler. Buna göre bizim davet edildiğimiz yerdeki konum ve durum da önemlidir. Nereye davet edildik? Mesela sadece azgınlıkları artsın diye şımarıkların davet edildiği bir ortama gitmeyeceksiniz tabii. Ya da Allah'a isyan olan konumların icra edildiği, yaşandığı yerlere davet edildiniz. Gitmeyeceksiniz elbette. Şeytan ortamlarına, meleklerin bulunmadığı yerlere desem, ama nereden mi anlayacaksınız? Kolayı var. Sorarsınız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah benim bulunduğum yerde şeytanların koşuşup üşüştüğü, meleklerin kaçıştığını ya da tam tersi olduğunu ben nasıl anlarım, anlayabilir miyim diye. Ben şöyle bir söz duydum aleyhissalatü vesselamdan. Duydum deyince bunu bizzat ağzından söyledi. Ben de duydum gibi anlamadınız herhalde, buna yabancı değilsiniz. Yani aleyhissalatü vesselam dedi, ondan duyan dedi, ondan duyan dedi, kitaba geçti, ben ondan okuyandan okuyup dinledim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, müzik olan yerde ya da resim olan yerde ya da köpek olan yerde melekler olmaz. Şimdi mesela sofraya oturdunuz derken yemek de bugüne kadar sizin açlığınızı giderecek miktarda hem de neşeli yiyeceğiniz tarzda hoşunuza giden bir yemekti. Allah'a isyan etmemek ama kul olmak için yiyecektiniz, ikram diye yiyecektiniz, cömertin ikramı şifa diye yiyecektiniz. Tam o arada birisi bir müzik icra etmeye başladı. Ya da bir aletten bir müzik sesi gelmeye ya da kenarda birileri müzisyenlik yapmaya başladılar. Ne yaparsınız? Acenin bir kardeşim şurada beraber yiyecektik kendi kendimize, yani melekleri kovalamanın, şeytanları çağırmanın ne alemi var diyebilirsiniz. Öyle dedim de birinde, Adam sol eliyle yemeye başladı sofrada. Dedim ki kardeş beni çağırdın madem şeytanı niye davet ediyorsun? Aa affedersin dedi. Yani ben böyle inanıyorum. Birisi eğer benim bulunduğum yerde benim yiyeceğimi sol eliyle yemeye başlarsa şeytan da onunla yemeye başlar. Ben öyle inanıyorum. Ama dedi ama sen inanmayabilirsin ama bak ben eğer bu yemekte yiyeceksem sen lütfen ya bana saygı göster ya benim ayrılmama saygı göster dedim. Öyleyse icabet etmeyeceğimiz davetler de vardır. İslam'ın izin vermediği davetler. Mesela Osman bin Ebil As radıyallahu anha diyorlar ki seni bir sünnet yemeğine davet ediyorlar. Öyle mi? Hayır, kesinlikle gitmeyeceğim diyor. Mecmu'z Zevaid'de okursunuz. Bir üst rivayet böyle. Hemen altındakinde bir açıklama var ki enteresan. Hiç kimsenin bugüne kadar Türkiye şartlarında düşünmediği ya da aklına gelmeyen bir uygulama galiba. Arkasında ikinci rivayette ise açıklama şöyle. Bu ne yemeği biliyor musun diye sorarlar. O da der ki bilmiyorum. Bu bir kız çocuğunun sünnet düğün yemeğidir deyince aa yok öyle peygamber zamanında böyle bir şey yoktu onun için kesinlikle gitmiyorum der. Demek ki her davet edilene de gidilmezmiş. Yani İslam'ın istemediği davetler bizim de gitmememiz gereken davetlermiş. Peki davet edilmeden gidilince genel bir yemek ortamı mı yoksa özel bir yemek ortamı mı farklı elbette. Yani üç arkadaşını çağırmış birisi sen de dördüncü olarak gitmek istedin ya da arkadaşların sen de istediler. Önceden izin alsınlar. Ama öyle değil bir düğün yemeği ve herkes davet edilmiş ya da çok insan davet edilmiş de sen edilmemişsin. O zaman oraya gidip de herkesin içinde ey düğün sahibi, ey yemek sahibi ben de yemek istiyorum, ben de yani izin verirsen demenin anlamı var mı? Adamı zorla sık boğaz ediyorsun ve izin alıyorsun demektir. Peki ama davet edilmeyen yere gidilince onda aleyhissalatü vesselam şöyle beyan eder. وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ Kim de davet edilmediği bir yemeğe gidiyorsa bilsin ki dehale sarikan bu adam oraya hırsız olarak girmiş ve haraca muğiran yağmacı olarak da çıkmış olur. Yani davet edilmediğinizde gitmeyeceksiniz. Hani bazen biraz espri, biraz naz, biraz gerçek karışımı derler ki kimi adamlar vardır matbaacıları dolaşırlarmış. Kim düğün davetiyesi bastırmışsa adresini alır tanısın tanımasın gidermiş. Hatta sünnet düğün yemeğine varmışlar da tabi oturmuşlar bir güzel yerken düğün sahibi yani sünnet çocuğunun babası gelip afiyet olsun demiş önce sonra kusura bakmayın ama sizi tanıyamadım acaba tanıyabilir miyim deyince biz kız evinden geldik diye yani sanki bir düğün yemeği bir evlilik yemeği zannetmişler demiş ki yemek sahibi bu kız evinden gelinecek bir yemek değildi ama hadi afiyet olsun çünkü biz çocuğu sünnet ettirdik de sizi yemeğe çağırmamış bulunduk. Kusura bakmayın demiş. Yani insanlar davet edilmeden de gidebiliyorlar. Hatta çok zor durumda da olabiliyor yemek sahipleri. Hani bazı bölgelerde sabahın 8'inden öğleye kadar ya da öğlenden ikindiye ya da tam tersi ikindiden akşama kadar yemek ikram edilir. Sofra sofra oturup oturup kalkar davetliler. Ama adam buna göre hazırladığı yemeği daha sürenin ortasında bitivermiş olarak görünce ne yapsın? Gelenlere de bir şey diyemeyince kaçtığından söz edilir kimi davet sahiplerinin, yemek sahiplerinin ama adam başka çaresi yok ki. Yoksa o davet edilme dönemi ayrı, şimdiki hayat programı ayrı mı? Ondan dolayı herhalde insanlar şehrin dışında yemek yedirmeye çalışıyorlar. Sadece davet edilenler gelsin. Galiba fiş verecekler ya da davetiyeyi gidince gösterin, kapıdan girerken davetiyesiz geçilmez diyecekler. Böyle tuhaf tuhaf uygulamalara sahne olacak bizim dünyamız. Bilmem ki ne demeli. Sitede adam yemek ikram ediyor. Hem bahçesinde hem de herkesi davet etmiyor. Edemiyor tabii ama herkes de onu görünce bir hoş oluyor. Sonunda diyor ki aleyhissalatü vesselam, مَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ Kim ki bir kavmin, bir kabilenin, bir ailenin eğer yurduna, darına ve diyarına, evine izinsiz girmişse o da dehale sarikan ve haraca mugiran hem hırsız olarak girmiş hem de yağmacı olarak çıkmış olur. Öyle yok, izin verilmeyen yere. Tekrar okuyorum. Men du'iye felem yücib fekad asallâhe ve rasûleh ve men dekhale alâ gayri davetin dekhale sârikan ve kharaca mughîran. Men dekhale dâra kavmin bi gayri iznihim dekhale sârikan ve kharaca mughîra. Davet edildiği yere gitmeyen Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Davet edilmediği bir yemeğe giden kimse hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur. Bir kavmin yurduna, yani evine izinsiz giren hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur. 908. Men meşâ fî zulmeti leylin ilel mesâcidi âtâhullâhu nûran yevmel kıyameti. Kim gecenin karanlığında camiye giderse Allah ona kıyamet günü bir nur ihsan eder. Ne yapsak ki? Biz camiye gideceğimiz günler zaten belirli. Yoksa elektrik şirket ve şebekeleriyle anlaşsak da sokak lambalarını söndürseler karanlıkta mı gitsek ki? Biz gece karanlığında camiye gitmeyi şehir hayatında hayal bile edemiyoruz. Ama konu bu. Sabah ve yatsı namazına kim ki gece karanlığına rağmen mescitlere gidip orada namaz kılmak isterse kişi Allah ona kıyamet gününde bir nur ihsan eder. Vallahi ben camiye gitmek istiyorum ama bizim mahallenin mescidinin imamının evet elbisesinin markası bozuk de bari. Arabasının tipi yanlış de bari ya da evinde sofrasına koyduğu ekmeğin kalitesi bozuk de bari. Yani ne diyeceksin, ne demeye çalışıyorsun? Sen camiye gönlün hoş olduktan, her şey tamam olduktan, iş bittikten sonra gitme planı yapıyorsun galiba. Öyle değil. Yani camiye gideceksin, mescide gideceksin, orada Müslümanlarla birlikte namaz kılacaksın. O kıldığın namaz seni fuhşiyat ve münkerattan nehyeden bir namaz olması için uğraşacaksın. Cami fonksiyonunu icra edecek, namaz misyonunu gerçekleştirecek. Sen böyle bir icraatın üzerine Allah'ın sana lütfu ve ihsanı olarak da kıyamet gününde lütfedilecek bir nura sahip olacaksın. Rabbena etmim lena nurana vağfir lena gibi Kur'an-ı Kerim'den de öğrendiğimiz yarın yani en ihtiyacımız olduğu dönemde bizim bir nurumuz olacak. Camiye gitmek, gece karanlığında camiye gitmek. Şu ikinci kapı komşum ya da kapı karşı komşum ya da mescidin yanındaki komşum. Yani onlar camiye gelmeseler ben her gün giderim hatta orada yatırım. Öyle mi? Tamam, onları öldürüverelim öyleyse. Bu bir mazeret mi? Ondan mı söyledin? Yok, adamı görünce yani bütün düzenim kayboluyor, her şeyim bitiyor, sıkıntı basıyor. Evet. Ama yani adam ölünce namazı kılınacak bir adamsa onu sevmek zorundasın. Sevmezsen Allah sana cennet vermiyor. Nereden mi çıkardım? Aleyhissalatü vesselam buyurur ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etti saymayın kendinizi. Dikkat edin, yapınca birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Selamı aranızda yayın diyordu. Yani o hiç sevmediğin adama selam veren bir adam günaha girer mi? Esselamu aleykum dedi. Hem de gönülden ekledi. Ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani adamın cennete gitmesini istedi. Kes be kardeşim, adam cehennemin dibine gidecek bir adam. Bir de ona selam veriyorsun, sen kafir oldun diyebiliyor musun? Delilin var mı gerçekten? Bırak o zaman, onu neden sevmiyorsun? Yani kimi huylarını mı? Araplar öyle derlermiş. Likulli insanin cunun ve lakin ala hasebil heva yahtelif. Yani düz Türkçe karşılığıyla herkesin bir delilik damarı vardır ama farklı farklı. Biz Türkçe'de ona herkesin bir tahtası kırık ama kırık tahtalar farklı diyoruz. Öyle olunca neden büyütüyorsun ki onun da bir yanlışı, senin de bin bir yanlışın yok mu? Ben sana bin bir dedim, benimki bin bin bin bir olsun. Yani hepimizin öyle değil miyiz? Ama sen eğer camide farklı işler yapılmasını istiyorsan, yani dinini daha iyi öğrenme makamı ve merkezi olsun, dini anlama makamı ortamı olsun, din konusunda sen daha iyi Müslümanlığı anladığın, yaşadığın bir yer olsun, böyle bir imkan olsun istiyorsan gayret et. İmama söyle, müezzine söyle, senden önce giren cemaata, senden sonra gelen cemaata söyle, evlerine git söyle, dükkanlarına uğra söyle. Ya da sen bu işe başla, akşam bir kağıda bir ayet, bir hadis yaz, akşam evdekilere okuyat, Sabah evdekilere oku ve hayata başla. Camiye giderken seninle gidenlere oku. Camiye varınca yanı başındakine oku. Camiden çıkarken seninle çıkana oku. Orada bekleyene oku. Ya da oraya gelenlerin evine git, ziyaret et, çayın yanında, çorbanın yanında oku. Onları evine davet et, orada tekrar tekrar oku. Her gün bir ayet, bir hadis oku. Senin istediğin gibi olmazsa, sen de senin istediğin gibi değilsin zaten de. Ve gayretine devam et. Allah yardımcın olsun. Tekrar okuyorum. Men meşâ fî zulmeti leylin ilel mesâcidi âtâhullâhu nûran yevmel kıyâmeh. Kim gecenin karanlığında camiye giderse Allah ona kıyamet günü bir nur ihsan eder. Velhamdülillahi rabbil alemin.